Ayrım 30.
Dolayısıyla taraf devletin egemenlik yetkisi içinde bulunan herkes, sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlüklerin koruma şemsiyesi altındadır. Kişinin statüsü ve öznel durumunun önemi bulunmamaktadır. Hatta sözleşmenin tarafı olmayan devlet vatandaşına bir yabancı yasanın uygulanmasında da sözleşme mahkemeleri bağlar. Dipnot, Velo Ercek AGE sayfa 67. Gerçekten de kişisel başvuru yolunu işletecek olanların kimler olduğunu, yani başvuru sahipliğini belirlerken, sözleşmenin 1 ve 34. maddelerinin birlikte ele alınması gerekmektedir. Dipnot, Cohen Jonathan, Aspect European des droits fondamentaux, sayfa 21. Şu halde başvurucu uyrukluğuna bakılmaksızın, taraf devletin kendi egemenlik yetkisi içerisine giren her gerçek kişi, kişi grubu ve hükümet dışı kuruluşlar olarak tanımlanır. Bu tanım, sözleşmenin sağladığı güvencelerin taraf devlet vatandaşları ile sınırlı olmadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla kural olarak taraf devletin ülkesinde bulunan veya onun yetki alanı içerisinde bulunan, otoritesine giren herkes, vatandaş, yabancı, vatansız, sözleşmeye taraf devlet vatandaşı veya sözleşmeye taraf olmayan bir devlet vatandaşı gibi başvuru hakkına sahiptir. Dipnot, Reg Travaux Préparatoires T2 sayfa 484 nakleden Velo Ercek AGE sayfa 67. Kendi yetki alanı içerisinde bulunan, otoritesi içerisine giren ibaresi, sözleşmenin güvencesinden yararlanacak olanların sayısını sınırlıyor gibi görünmektedir. Ancak sözleşmenin ihlalinden mağdur olan ile bu ihlali gerçekleştiren taraf devlet arasında zorunlu bir bağın varlığı gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu bağın vatandaşlık, yerleşim yeri, ikametgah, oturma izni gibi sürekli hukuksal bir bağ olması gerekmemektedir. Dipnot, Carrillo Salcedo AGM sayfa 135. Taraf devletin ülkesinde fiziken bulunmanın yanı sıra, ülke dışında bulunulsa da taraf devletin sözleşme ihlali nedeniyle çıkarları zedelenmiş olmak da aynı kapsamda değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, ihlalin gerçekleştiği taraf devletin egemenlik alanı içerisinde fiziken bulunmasa da, sözleşmenin ihlali doğrudan kendi üzerinde sonuçlarını doğurmaktaysa, başvuru sahibi olma koşulu yerine getirilmiş sayılacaktır. Dipnot, Carrillo Salcedo AGM sayfa 137, Madra AGE sayfa 104, AİHM, Drost ve Janusek 26.6.1992 A240 PR91. Bu açıdan kim ve nerede olursa olsun sözleşmede düzenlenen bir hak ve özgürlüğün ihlaliyle taraf devletin tasarrufu arasında uygun nedensellik bağının varlığı yeterlidir. 1. Yetki alanı, otoritesi içerisinde bulunmak. Sözleşmenin birinci maddesine göre taraf devletlerin yetki alanında bulunan herkes, sözleşmede buna protokoller de dahil, düzenlenen hakların sahibidir. Dipnot, sözleşmenin birinci maddesinde yer alan jurisdiction Fransızca ve jurisdiction İngilizce kavramı, çoğu çevirilerde kendi yargı yetkileri içerisindeki veya kendi yargı haklarına tabi biçiminde çevrilmektedir. Sözleşmenin yer açısından uygulama alanını belirlemede kullanılan bu ibarenin çevirisini hatalı bulmaktayız. Bunun kendi otoritesi altında veya kendi yetki alanları içerisinde bulunan tarzında çevirisinin amacı daha iyi karşıladığı düşüncesindeyiz. Nitekim sözleşmenin mahkemenin resmi sitesinde yer verilen Türkçe versiyonunda isabetli olarak kendi yetki alanları içerisinde bulunan herkes ibaresine yer verilmiştir. Şu halde taraf devletlerin sözleşme ihlalinden sorumluluğu, yer açısından otoritesinin geçerli olduğu alandır. Bu yerlerde ister vatandaş, ister yabancı, ister vatansız, isterse de sözleşmeye taraf olmayan bir devlet vatandaşı olsun, diğer koşulları da taşımak kaydıyla başvuru hakkına sahip olmaktadır. Böylece sözleşme hak sahipliğini uluslararası hukukun geleneksel kavramlarıyla değil, vatandaşlık, oturma izni, yerleşim yeri gibi klasik anlamda yetki alanı içerisinde bulunma kavramıyla belirlemiştir. Sözleşme açısından egemenlikle eş anlama gelen yetki alanı veya otoritesi içerisinde bulunmanın, taraf devletin sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğunun yer açısından tespitini ifade etmesi nedeniyle içeriğinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Dipnot, Soyer Salvia, AGE sayfa 56. Sözleşmede düzenlenen haklardan yararlanacak olanların belirlenmesi, sözleşmenin yer açısından uygulanması, rationae logi veya taraf devletlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yer yönünden tespitinde önem taşıyan yetki alanı ibaresi, leur juridiction within their jurisdiction gerekli açıklıktan yoksundur. Dipnot, E-Deco, Le Territoire des Droits de l'Homme, Liber Amicorum, Marc-André Aysen, LGDJ, Brüylan, Paris, 1995, sayfa 69. Bununla ilke olarak taraf devletin kendi ülkesi ve kendi organlarınca yaptığı işlem ve eylemler nedeniyle sözleşme ihlallerinden sorumlu tutulması kastedilir. Taraf devletler bazı durumlarda yabancı ülkelerde bulunan vatandaşları üzerinde de egemenlik yetkisini sürdürmektedir. Bu bakımdan taraf devletler yabancı ülkelerde bulunan vatandaşları ile ilgili olarak yürütülen görevlerde de, örneğin diplomatik misyonlar gibi, sözleşme hükümleri ile karşı karşıya bulunmaktadır. Dipnot, AİHK Rekno 1611/62 25.9.1965 Annuel Conf Volume 8 sayfa 169 nakleden Velu Ercek AGE sayfa 68. Bununla bağlantılı olarak taraf devletler ülke dışında kamu otoritesini kullanma yetkisiyle donatılmış görevlilerinin bütün işlem ve eylemlerinin de sözleşme ve protokollerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler. Dipnot AİHK Rekno 9360/81 28-2983 DR 32 sayfa 211. Yetki alanı içerisinde olma kavramına Strasbourg kararları ile iki istisna eklenmiştir. Bunlardan ilki, taraf devletin ülkesi dışında bulunan, ancak orada egemenlik yetkilerini kullanabildiği, otoritesinin geçerli olduğu toprak alanlarıdır. Yani sözleşmenin yer bakımından uygulama alanı ve dolayısıyla hak sahipliği, taraf devletin ülkesindeki kişilerle sınırlı olmayıp, fiilen denetimi altında bulunduğu, otoritesini kullandığı mekanları ve orada yer alan kişileri de içine almaktadır. Örneğin bir taraf devletin işgali altında bulunan topraklar veya silahlı gücünü bulundurduğu yerler. Bu konuda AİHK görüşlerini ilk olarak Belçika bölü X başvurusunda ortaya koymuştur. Dipnot, bakınız AİHK Rekno 1065/61 35-1961 Anuer 4 sayfa 261-269 Rekno 1611/62 Anuer 8 sayfa 169 Rekno 17392/90 DR 73 sayfa 199 AİHM Drost ve Janusek, Fransa, İspanya, 26-6-1992, A240, PR91, Luazidu, Türkiye, 23-3-1995, A310, PR62. Bu başvuruda davacılar eski Belçika Kongosu'nun olayın geçtiği tarih itibarıyla Belçika ulusal topraklarının bir parçasını oluşturduğunu, dolayısıyla buradaki sözleşme ihlallerinden de Belçika'nın sorumlu olduğu, herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın doğrudan sözleşmenin birinci maddesi çerçevesinde sorumluluğun işletilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak komisyon bu iddiayı 63. madde 11. protokolle yenilenen metin M56 bağlamında ele alarak burada yer alan bildirim koşulunun gerçekleşmemiş olduğundan hareketle reddetmiştir. Strasbourg makamlarının bu konudaki en keskin hukuksal yanı oldukça tartışılabilir kararlarını Güney Kıbrıs Türkiye ve Luazidu Türkiye başvurusu ve kararında görmekteyiz. Dipnot, karar hakkında ayrıntılı bir inceleme için bakınız, gözler, bireysel başvuru ve Kıbrıs sorunu, sayfa 165'ten 174'e. Komisyon bu başvuruda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs müdahalesiyle birlikte adanın kuzeyinde bir egemenlik alanı oluşturulduğunu, bu yerin Kuzey Kıbrıs Türk Devleti olarak nitelendirilmesinin orayı yeni bir devlet haline getirmeyeceğini, bu nedenle devletin egemenlik alanı içerisinde bulundurduğu, devlet yetkilerini kullandığı, fiili otorite ve sorumluluk alanında tuttuğu bütün kişilere sözleşmede yer alan hak ve özgürlükleri tanımak zorunda olduğunu ortaya koymuştur. Bir taraf devletin egemenliğini kullandığı yerin başka bir devlet olarak isimlendirilmesinin onu sözleşmenin getirdiği sorumluluğun dışına çıkartamayacağını, çünkü sözleşme açısından devletten kasıt hukuksal açıdan belirsiz ve muğlak olmayan, non-equivoc bir biçimde nitelendirilebilen bir özellik göstermesi gerektiğini, bu nedenle de Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin o zamanki adıyla bu niteliğinin bulunmaması nedeniyle Türkiye'nin fiilen egemenliğini sürdürdüğü, kararda geçen deyimle işgal altında bulundurduğu, bu yerlerde gerçekleşen sözleşme ihlallerinden de sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Kısaca devlet, ulusal sınırların dışında da olsa egemenlik alanı içerisinde bulundurduğu yerlerdeki sözleşme ihlallerinden ve bu yerlerdeki organların işlem ve eylemlerinden de sorumludur. Dipnot, AİHK Rekno 8007/77 17/1978 DR 13 sayfa 85 AİHM Luazidu Türkiye 23/3/1995 A310PR 62 kararın Türkçe metni için bakınız Batum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye sayfa 97'den 125'e. Komisyon Türkiye'nin kişisel başvuru yolunu ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulandığı ülke sınırlarında geçerli olmak kaydıyla tarzındaki 28/1/1987 tarihli beyanını sözleşmede tanınan çekince rejimine aykırı bularak kabul etmemiştir. Mahkemeye göre taraf devletin yasal veya yasa dışı olarak bir silahlı güç yoluyla ulusal topraklarının dışında bir yerdeki kişi ve eşyalar üzerinde doğrudan veya silahlı güçleri aracılığıyla veya kendisine tabi bir yerel yönetim birimi tarzında denetim yetkisini kullanmaktaysa, burada da ortaya çıkan sözleşme ihlallerinden dolayı taraf devletin sorumluluğu sözleşmenin konu ve amacı gereğidir. Dipnot, Luazidu Türkiye 23/3/1995 PR 62. Bu konuyla ilgili tartışma ve yorumlar için bakınız DECO, Le Territoire des Droits de l'Homme sayfa 70'ten 75'e, Gözler, Bireysel Başvuru ve Kıbrıs Sorunu sayfa 169 ve devamı. Yetki alanı içerisinde olma kavramının ikinci istisnası ise sözleşmenin 56. eski metin M63 maddesiyle getirilmiş bulunan ve taraf devlete sözleşmenin kendi ülke sınırları dışında kalan ve uluslararası ilişkilerini yürüttüğü ülkelerde de uygulama alanı bulacağına ilişkin tanıma bildirimidir. Böylece 56. madde ile taraf devlet, ulusal sınırlar dışında da sözleşme ihlallerinden dolayı sorumluluk yolunu bir bildirim ile açabilmektedir. Nihayet belirtelim ki sözleşmeye taraf devletin yalnızca organlarının değil, özel kişi ve kuruluşlarının yol açmış olduğu sözleşme ihlalleri de yetki alanı içerisinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak taraf devletin sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerin devlet dışında özel kişi ve kuruluşlarca sunulması, devleti sözleşmeden doğan sorumluluktan muaf hale getirmez. Taraf devlet, özel kişiler ve kuruluşlar tarafından yapılmış olsa da, insanlık dışı ya da küçültücü muamele ve cezalara kişilerin muhatap olmamaları için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aynı şekilde kişilerin özel yaşam haklarının özel kişiler tarafından ihlalini önleyici düzenlemeleri yapmak durumundadır. AİHM, bir özel okulda uygulanan bedensel cezalandırma biçimindeki disiplin uygulamasına karşı yapılan başvuruda, eğitim hakkının kimin tarafından yürütüldüğüne bakılmaksızın, devletin disiplin sistemiyle ilgili sorumluluk alanına girdiğini, bunun da devlet okullarındaki öğrencilerle aynı eşitlik ilkesine tabi olduğunu, bu nedenle de özel kişilerle yapılmış olmasının devleti sorumluluktan kurtaramayacağını ortaya koymuştur. Dipnot: AİHM, Costello ve Roberts, İngiltere, 25.3.1993, Berger, Jurisprudence de la Cour européenne, sayfa 43'ten 45'e. Aynı şekilde A. İngiltere davasında da sözleşmenin 1 ve 3. maddelerinin birlikte düşünülmesi gereğinden hareketle, üvey babası tarafından yapılan kötü muameleye İngiliz hukuk düzeni tarafından getirilen yaptırımın, sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen hakkın güvenceye kavuşturulabilmesi açısından uygun bir koruma ve önleme aracı oluşturamayacağı gerekçesiyle, mahkeme özel şahıs tarafından yapılmış olmasına karşın devletin bu alanda gerekli önlemleri alma yükümünün gereğince yerine getirilmemiş olmasını sözleşme ihlali olarak değerlendirmiştir. Dipnot: AİHK, A. İngiltere, 23.9.1998, PR 22, Mutatis Mutandis, HLR Fransa, 29.4.1997, Recueil, 1997-3, PR 40. Diğer yandan taraf devlet resmi organları tarafından yapılmamış olsa da, devletin gayri resmi olarak desteklemiş olduğu, göz yummuş olduğu paramiliter kişi ve grupların sözleşme dışı işlem ve eylemleri de taraf devletin yetki alanı içerisinde gerçekleşmiş ihlaller olarak değerlendirilir. 2. Kişi kavramı. Sözleşmenin 34. maddesine göre kişisel başvurunun tarafı olabilmek için Fransızca metinde gerçek kişi, person fizik, İngilizce metinde kişi, person, kişi topluluğu veya hükümet dışı topluluk sıfatını taşımak gerekir. Böylece sözleşme, taraf devletlerin otoritesi içerisinde bulunan sadece gerçek kişileri değil, tüzel kişilikleri, hatta tüzel kişiliği olmayan toplulukları da korumaktadır. Sözleşmenin yapımcıları, birinci maddesinde daha ziyade tekil anlamıyla temayüz eden individu kavramını kullanmaktan kaçınmışlar ve bunun yerine herhangi bir ayrıma yer vermeksizin person sözcüğüne yer vermeyi eylemişlerdir. Bu yaklaşım, sözleşmenin 17 ve 34. maddeleri, eski metin 17 ve 25 ve bir nolu protokolün birinci maddesiyle de desteklenmektedir. Dipnot: Velu Ercek, AGE, sayfa 71-72. Bu açıdan sözleşmenin 34. kenar başlığında person kavramının kullanımının madde içeriğine ve bugünkü uluslararası hukuk anlayışına daha uygun düşeceği kanaatindeyiz. AİHS'de başvurucunun gerçek kişi veya tüzel kişi yahut hükümet dışı kuruluş olması bakımından herhangi bir farklılık oluşturmaması, kişisel başvuru yolunu Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ndeki başvuru yolundan ayırmaktadır. Çünkü sözleşmenin denetim organı olan İnsan Hakları Komitesi'ne başvurabilmek için seçimlik protokol, gerçek kişilerden söz etmekte ve diğer kişileri dışlamaktadır. Aslında bu yasaklılığı her ne kadar sözleşme metninden çıkartmak zorsa da İnsan Hakları Komitesi'nin kararları açık olup bu yoldan yalnızca gerçek kişilerin faydalanabileceği yönündedir. Dipnot Cohen Jonathan Aspect européen des droits de l'homme sayfa 11. Oysa AİHS başvuru yolunu işletecekler konusunda oldukça geniş bir yaklaşım içerisindedir. Bunu her şeyden önce sözleşmenin birinci maddesindeki hiçbir ayrım ve özel koşul ve kayıda yer vermeyen herkes ibaresinden tut person, diğer yandan 34. maddedeki kişi person fizik veya kişi toplulukları ön grup de particulier veya hükümet dışı kuruluşlar organizasyon non governmental ibarelerinden kolayca çıkartmaktayız. Şu halde başvuru sahibi kişiler, kişi grupları veya hükümet dışı gruplar olduğuna göre bunların ne anlama geldiklerini ortaya koymak gerekir. A. Kişiler. 34. maddenin İngilizce metninde herhangi bir ayrıma yer verilmeksizin kişi, person ibaresi, Fransızca metinde ise gerçek kişi, person fizik deyimi kullanılmıştır. Kanaatimizce Fransızca metin hukuk yazım tekniğine daha uygun düşen bir deyim kullanmıştır. Çünkü maddede bu yolu işletebilecek olanlar arasında gerçek kişiler dışında kalan tüzel kişiliği bulunan ve bundan yoksun kişi ve topluluklar ayrıca zikredilmiştir. Sözleşmeye göre gerçek kişilerle canlı biyolojik varlıklar kastedilir. Ancak gerçek kişide başvuru sahipliği bakımından ne gibi niteliklerin bulunması gerekir? Ne sözleşme ne de diğer Avrupa İnsan Hakları Hukuku mevzuatı bu konuda herhangi bir sınırlayıcı hükme yer vermemektedir. Tek koşul, gerçek kişinin sözleşmeyi ihlal ettiği ileri sürülen devletin yetki alanı içerisinde olmasıdır. Sözleşmenin birinci maddesinde ifadesini bulan, yüksek sözleşmeci tarafların kendi yetki alanı içerisinde herkes tabiriyle bu durum açıkça belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle sözleşmenin birinci maddesinde sözü edilen herkes sözcüğü 34. madde ile ortaya konulmaktadır. Şu halde birinci madde ve 34. madde birlikte düşünülmesi gereken hükümlerdir. Gerçek kişinin ulusal hukuktaki anlamıyla sözleşmedeki anlamı birbirinden farklıdır. Sözleşmeye göre gerçek kişinin uyrukluğu, eylem ehliyeti gibi özel durumlarının hiçbir önemi yoktur. Bilindiği üzere ulusal hukuk düzenlerinde dava açma hakkına sahip olabilmek için hakları kullanma ehliyetine sahip olmak gerekir. Oysa sözleşme sistemi bakımından bu ehliyet aranmamaktadır. Dolayısıyla kısıtlılık, yaş küçüklüğü, hatta akıl hastalığı gibi ehliyet eksiklikleri kişisel başvuru yolunun işletilmesi açısından bir engel oluşturmaz.